Ayrım 4.
Sorunun böylesine yaşamsal bir zorunluluk kazanması, önemli olma isteğinin nedenli önemli olduğunu gösterir ve bizi insan ilişkilerinde daha dikkatli, saygılı ve sorumlu davranma konusunda uyarır. Sayfa 82. İnsanın değeri. Kendimizin ve başkalarının değerini anlayıp anlatmada ne gibi bir yol izlemeliyiz hocam? Önce Tanrı'nın sevgisinden var ettiği en yetkin eseri olarak kendimizin ve diğer insan kardeşlerimizin değerini bilmeliyiz evladım. Sonra herkese ve her şeye sade gözümüzle değil, yüreğimizle de bakabilmeliyiz. Öylece gönlümüzdeki sevgi gözümüzde görülmeli. İnsan en yüce mertebeye de yükselse herkesten alınacak bir bal olduğunu bilmeli ve desticinin marifetini ondan öğrenmeli. Ve insanlar birbirlerinde gördükleri değerleri, güzellikleri dile getirmeli, beğenilerini iştenlikle belirtmeli, birbirlerini överek yüceltmeli. Ve insanları ezerek onların üzerine basarak değil de kendini yükselterek değerlerini ortaya koymayı ve o değerinden başkalarını da yararlandırmayı bilmeli. Ve herkesin özündeki yapıcı, yaratıcı yönleri geliştireceği, içindeki güzellikleri gün ışığına çıkaracağı, değerini ve önemini olumlu biçimde göstereceği sağlıklı bir toplumsal düzeni, özgür bir ortamı el birliğiyle gerçekleştirmeli. Olmak ve sahip olmak. Hocam, günümüz insanı kendi özündeki insanca değerleri geliştirecek yerde sahip olduklarının sayısınca değerli görülmeyi yeğliyor. Bu da onları yanlış bir yarışa sürüklüyor, öyle değil mi? Evet evladım, Shakespeare olmak ya da olmamak işte bütün mesele derken insan için doğru koymuştu sorunu. Çağımız meseleyi sahip olmak ya da olmamak biçimine dönüştürerek gerçeği yamulttu. Bir tüketim toplumu yarattı. Tüketici huzursuz, bitkin, bunalımlı ve hep veremediğine değil alamadığına üzülen bir tip üretti. Öylece insan yaşamının temel ilkelerine, varoluş nedenine ve kendine ters düştü. Giderek niçin yaşadığını bile unuttu. Kendine iyice yabancılaştı. Olmak, insanın bir durumdan diğer bir duruma geçmesi, yeni bir hal alması yani özünde niteliksel bir değişikliği gerçekleştirmesi demek. Sabırlı, hoşgörülü, cömert olmak gibi. Sahip olmak ise bizim dışımızdaki mal, mülk gibi nesnelere malik olmak ve onları dilediğimiz gibi kullanmak hakkını elde etmek demek. Yani insanın nicelik yönünde miktar olarak bir takım imkanlara sahip bulunması. Öyleyse yeniden bu iki fiille hesaplaşmak, varoluş nedenine uygun düşeni öne almak, diğerini onun buyruğuna vermek zorundayız. Vermenin yolu. İnsan verdikçe verilecek çok şey olduğunu gördüğüne ve öylece mutluluğa erdiğine göre almadığımız şeyi nasıl verebiliriz hocam? Evet, almadan vermek Tanrı'ya özgü. Vermek için almak, almak için de olmak gerek evladım. Çünkü ancak olgun kimse aldığını doğru değerlendirir, onu kendinin ve başkalarının hayrına kullanabilir ve ruhsal zenginliklerinin, örneğin sevgi ve bilginin vermekle eksilmediğini ve hatta daha da arttığını görebilir. Gönülden dileyerek verenin verdiği gerçek devadır. Beyti. Sizi sevgisinden var etmiş olan, hayrınız için hiçbir şeyi esirgemez, verir. Siz verebilmeyi öğrenesiniz diye, verdikçe alacağınızı, verdikçe mutlu olacağınızı, verdikçe yükseleceğinizi, verdikçe ona varacağınızı biliyorsunuz. Beyti. Altın kural. Yapman gerekenlerin özü şu, sana yapıldığında acı çekeceğin bir şeyi sen de başkalarına yapma. Brahmanizm. Sana zarar vereceğini düşündüğün bir hareketi başkalarına yapmaktan sakın. Budizm. Sana yapılmasını istediğin şeyleri sen de başkalarına yap. Konfüçyüs. Komşunun kazancını kendi kazancına, komşunun kaybını kendi kaybına bir tut. Taoizm. Kendin için istemediğini başkası için de isteme. Büyük kural budur, gerisi yorumdur. Musevilik. Sana yapıldığında hoşuna giden hareketleri sen de başkalarına yap. Hristiyanlık. Kendisi için istediğini başkaları için de istemeyen inanmış değildir. Müslümanlık. Sen sana ne sanırsan, ayrıca da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var isen. Yunus Emre. Çalışmanın değeri. Elde edeceğiniz her hayır mutlak doğru bir çaba sonucundadır. Beyti. Gençliğe üç öğüdüm var. Çalış, çalış, çalış. Bismarck. Bir saatlik bir çalışma vaktini ziyan ettiğimde bana insanlığa karşı bir hırsızlık etmişim gibi geliyor. Pasteur. Her şey emek karşılığı elde edildiğine göre çalışmanın insan yaşamındaki değeri ve önemi çok yüksek olsa gerek değil mi hocam? Çalışmak insan olmanın bir koşuludur ve insanı hayvandan ayıran farklardan biridir. Çünkü hayvanlar kendiliğinden çalışmaz. Ancak insanlar tarafından bir işe koşulur veya çalıştırılır. İnsan ise var olduğundan bu yana yaşamak ve yaşamını sürdürmek için çalışmak zorunda kalmıştır. Tanrı insanı yaratmış, önüne sonsuz nimetlerini sermiş ve bunları elde etmesi için bir tek şart koşmuştur, çalışmak. İnsan da çalışarak türlü bilgi ve beceriler elde etmiş, uygarlıklar ve kültür yaratmış, öylece yükselmiş ve sonunda çalışmanın tam bilincine vararak onu bir zevk haline getirmiştir. Çalışmak gerçekten bir sevinçtir aslında. Ruhumuz açılmak, genişlemek ve serpilmek ihtiyacında olduğundan ancak çalışarak bir takım bilgi ve beceriler kazanarak güçlenir ve kendini gösterme, kanıtlama imkanı bulur. Bu bakımdan ruhun asıl sevinci iştedir, çalışmadadır evladım. Çalışmanın çeşitleri. Hocam her çalışma aynı değerde midir? Değildir elbette. Ruhu sevindiren ve kanatlandıran çalışma anlamlı çalışmadır. Gönülden gelmeyen, vakit geçirmek için oyalanmak veya sadece geçimi sağlamak için yapılan işler ise sadece birer meşgaledir. Anlamlı çalışma yüksek değerin yönetiminde olan çalışmadır. Böyle bir çalışma severek, gönülden yapılır ve emeğe akıl katılır. İnsan işine kendini bütün bütününe verir ve vaktin nasıl geçtiğini bilmez. Çalışmanın kendi en büyük sevinci verdiği gibi sonunda elde edilen ürünler bunu büsbütün büyütür. Michelangelo meşhur Musa heykelini yapıp bitirdikten sonra o derece heyecanlanmış ki nihayet çekicini heykele doğru fırlatıp ''Ne duruyorsun, konuşsana'' diye bağırmıştır. İşte anlamlı çalışmanın meyvesi budur. Bir taşı neredeyse konuşacak hale getirmektir evladım. Meşgale. Buna göre insanı ruhen doyurmayan bir çalışma anlamsız bir meşgale mi oluyor? Evet, böyle anlamını yitirmiş bir çalışma vasıta kıymetler tarafından yönetilir. Bu tür çalışmada çalışan yaptığı iş sonunda elde edeceği değeri düşünür yalnız. Zamanımızda fabrika, büro ve benzeri işler buna örnektir. Burada çalışan kimseler zamanın bir an önce dolmasını ve işin bitmesini istemektedirler. Elbette bu tarz bir çalışma insanı doyurmaz ve huzursuz eder. Şevkle çalışma. Hocam geçim için veya para karşılığı yapılan bir çalışmayı da hizmet aşkıyla yaparsak anlamlı çalışma katına yükseltemez miyiz? Evet, insan kendini vasıta değerlerin yani paranın, pulun, ünün tesirlerinden kurtarıp işini yüksek bir gayenin gerçekleşmesi için yaparsa o zaman çalışması bir mutluluk olabilir. Zira insan çalışmasını yüksek değerlerin buyruğuna verdiğinde bundan sevinç duyacak ve işi ne olursa olsun bir anlam kazanacaktır. Bilim adamlarının, sanatçıların, düşünürlerin çalışmaları anlamlı birer çalışmadır. Kendini ve insanlığı yükseltmeye yönelik aklın ve gönlün emeğe eşlik ettiği her türlü çalışma anlamlı çalışmaya girer evladım. Çalışmanın yararı. Çalışma insana neler kazandırır hocam? Öncelikle düzene uymayı ve disiplinli olmayı öğretir evladım. Çalışma hayatı insana tecrübe ve bilgi kazanma imkanı verir. Hak ederek kazanmanın sağlam sevincini ve hizmet ederek vermenin mutluluğunu tattırır. İnsanı beden ve ruh olarak sağlıklı kılar. Çalışarak bir işe yaradığını gören insan kendine güven kazanır. Yine çalışma sayesinde insan can sıkıntısından, kötü alışkanlıklara saplanmaktan ve yoksulluktan kurtulur. Emeklilik. Emeklilik neden bedensel ve ruhsal yönden çöküntüye sebep olmaktadır hocam? Çünkü insan beden ve ruh olarak çalışmaya göre ayarlanmış bir varlıktır evladım. İşleyen demir paslanmaz atasözü uyarınca insan ancak işlediği, çalıştığı zaman parıldar. Faaliyetten alınıp da atıl bırakıldığında parlaklığı ve canlılığı söner, süratle çöküntüye doğru gider. Zira yıllardır çalışmaya alışmış organizmanın birdenbire işten çekilmesi onda bedeni ve ruhi bir şok yapar. Bunun için modern toplumlarda bu şoka karşı önlemler alınmaktadır. Böylece emekliler yönetici, danışman olarak görevlendirilmekte, eski iş çevrelerinde bırakılmakta, 2-3 saatlik işler verilmekte ve az da olsa çalışma hayatının içinde tutulmaktadır. Canla başla çalışma. Siz tembel böcekler değilsiniz, çalışkan arılar gibi olmalısınız, beyti. Aklını ve gönlünü, emeğini kullanmayanın mahsulü kısır olur, beyti. İnsan için ancak çalıştığı vardır, Kur'an. Çalışan insan kötülük yapmaya vakit bulamaz. Çalışmayan insan ise kendisini kötülükten kurtaramaz, Hazreti Ali. Çalışma doğanın hekimidir ve insan mutluluğu için şarttır, Galen. Başlamak ve başarmak. Başlamak ve başarmak yalnız sizin elinizdedir. Başlayan, inanan ve arzu eden bitirir, beyti. Her başarının temelinde sevgi vardır ve her temel sağlam olmalıdır ki üstündeki yükü çekebilsin, beyti. Reislik bilgidedir, başarı bilgiye itaatte, beyti. Hocam, sağlık, yeterince varlık, sevgi ve saygı görmenin yanında başarı da mutluluğun önemli öğelerinden biri değil mi? İnsan yaptığı işin aynasında, başarısında seyreder kendini evladım. ve öylece gösterir değerini. İnsanın saygınlığı da başarısı oranında artar. İnsan demek derece derece iş ve başarı demektir. Büyük eğitimci Tonguç'un belirttiği gibi iş insanın mimarı ve miyarıdır. Yani hem iş insanı yükseltir hem de işteki başarısı o insanı değerlendirmede ölçü olur. Başarmanın yolu. Çoğu kimse iyi niyetle bir işe başlar ama başaramadan yarıda bırakır. Bir işi sonuna vardırarak başarmanın yolu nedir hocam? Her şeyin bir yolu yöntemi olduğu gibi başarıya ulaşmanın da kendine özgü şartları vardır evladım. Ve bunun ilki başlamaktır. Başlamak yarı yapmaktır derler. Gerçekten öyledir. Başlamadan bitirilmez. Başlamak her şeyden önce bir karar vermektir. Yani yapılması mümkün işler üzerinde düşünüp taşındıktan sonra işlerinde bizce pozitif değeri en çok olanı seçmektir. Ne var ki başarı için bu kadarı yetmez. Şartların ikincisi ve en önemlisi inanmaktır. İnanan dağları devirir diye boşuna dememişler. İnançsız şöyle böyle bir düşünceyle başlanılan işler çok kere olduğu gibi yarıda kalır. Ancak inançtır ki insana yoluna çıkan engelleri aşmak için güç verir ve davranışlarında devamlılığı sağlar. Zira kimse inanmadığı yani kendisi için doğru, yararlı, gerekli ve zorunlu bulmadığı bir işi sürekli ve yılmadan yürütemez. Başarının üçüncü ve son şartı ise arzu etmektir. Bu da bütün düşüncelerden boşalarak yalnız yapacağımız şeyi kuvvetle düşünmek ve istemek demektir. Böylece bütün enerjimizi harekete geçirmiş ve arzu ettiğimizin olmasını sağlamış oluruz. O zaman başladığımız işi bitirmiş, başarıya ulaşmış bulunuruz. Nitekim Beyti Dost 4. celsede başlamak ve başarmak yalnız sizin elinizdedir. Başlayan, inanan ve arzu eden bitirir diyerek başarının yolunu en güzel şekilde çizmiştir. Başlamak güzeldir. Başlamak güzeldir, bitirmek eseri görmektir. Başlamakla bitirmek arasındaki zaman en güzel olandır, unutmayınız. Beyti. Ya başlamamalı ya da bitirmeli. O videos. Yalnız öğrenmek mutlaka başarmak demek değildir. Başarmak için benliğinize sindirip uygulamanız gerekli. Beyti. Eylem halindeki nezaket, dikkat. Önce kendinizi ve bulunduğunuz yeri dikkatle inceleyiniz. Beyti. Çok bilen çok şeye dikkat eder. Lessing. Hocam, bakma ile görmenin ayrı şeyler olduğunu biliyoruz. Bu ayrım dikkatten doğar. Yani baktığımız her şeyi görmeyiz. Ancak dikkatimizi yönelttiğimiz şeyi iyi görürüz. Diğer bir deyişle görme, bakış artı dikkattir. Öyleyse dikkat nedir? Ustaca bir giriş yaptın evladım. Anladığım kadarıyla bu konuşmada dikkatimizi yine dikkatin kendisi üzerinde toplamamızı istiyorsun. Demek ki dikkat her şeyden önce seçtiğimiz bir konu üzerinde düşüncemizin veya zihin yeteneklerimizin toplanmasıdır. Dikkatte bir güç sarfı vardır. O yüzden insanın dikkati bir süre sonra yorulur. Bu bakımdan dikkat, ilgi duyulan bir konu hakkında harekete geçen enerjidir aynı zamanda. Dikkat durumunda insanın ruhsal varlığı içten ve dıştan gelen uyaranlardan birine bütünüyle yönelmiş, uyanık bir hal almış, bir hazır oluş ve tetikte duruş tavrı kazanmıştır. Şimdi dikkatte bir hazır oluş hali var altı çizilmesi gereken. Bir de seçicilik ve ayıklama işlemi. Yani dikkatimizi her şeye değil, her şey içinden seçtiğimiz, ayırdığımız bir şeye yöneltiyoruz. Bu iki noktayı biraz daha açar mısınız hocam? Dikkatin can alıcı ve belirleyici iki noktası dikkatinden kaçmadı. Seni kutlarım evladım. Söylediğin gibi bir yönüyle dikkat, önceden hazırlanmış bir idrak ayarlanması veya algılamaya hazırlık diye de tanımlanabilir. Nitekim doktorların çoğu gece telefon sesine uyanırlar ama çocukların ağlamasını duymazlar. Diğer yandan dikkatte bir seçme ve ayıklama işlemi de vardır. Bir yolcu garında trenden inen yolcular arasında beklediğimiz birini seçişimizde olduğu gibi. Burada dikkatimiz yalnızca ona yönelmiştir. Kalabalık bir caddede suçluyu izleyen polisin dikkati sadece onun üzerinde odaklanmıştır. Hazır oluş haliyle seçme ve ayıklama işlevi dikkatin en önemli iki özelliğidir. Buna dikkatin bölünmez bir bütün oluşunu ve ilgiye bağlı bulunuşunu da eklemek gerekir. Dikkat bölünmez dedik çünkü insan aynı zamanda iki veya daha fazla şeye dikkat edemez. Bundan dolayı dikkat tek düşünce ve nesne ile sınırlanmıştır. Dersi dikkatle dinleyen bir öğrenci aynı anda bir kitabı okuyamaz. Dikkatin özelliklerinden biri de ilgiye bağlı oluşudur. İlgi de sevgi ve bilgiye dayanır. İnsan az çok bildiği ve sevdiği şeye ilgi duyar. İlgi duyduğu şeye de dikkat eder. Dikkatin olumsuz yüzü. Dikkat bazı şeyleri iyi algılamanızı sağlarken dikkatimiz dışında kalan şeyleri algılamamıza engel olmuyor mu hocam? Evet evladım, dikkat bazı algıları kolaylaştırırken bazılarına da ket vuruyor. Bu durum dikkatin olumlu ve olumsuz yüzleri olarak niteleniyor. Dikkatin olumlu yüzü ışığın bir odağa göre parlaklık ve şiddet bakımından artması gibidir. Nasıl ki insan dikkatini bir gürültüye çevirirse onu daha iyi işitir. Dikkatin olumsuz yanına gelince bazı hazır oluş tavırları idraki diğer şeyleri adeta kapar. Yazdığınız veya okuduğunuz şeye o denli dalmışsınızdır ki radyoda söylenenleri işitmezsiniz. Çünkü kendinizi radyoyu işitmeye değil yazmaya veya okumaya ayarlamışsınızdır. Dikkati karakterize eden bu bölünmez birlik birçok şeye birden dikkat imkanını ortadan kaldırıyor gibidir. Dikkatin bölünmezliği. Gibidirden cesaret alarak soruyorum hocam. Bazı insanların aynı zamanda birçok şeye birden dikkat edebildiği biliniyor veya görülüyor. Örneğin Napolyon'un birçok sekretere farklı konularda bir takım mektupları aynı zamanda yazdırabildiği söyleniyor. Bir piyanistin piyanoda iki elle farklı parçalar çaldığı görülüyor. Yine bir orkestra şefi aynı zamanda birçok şeye birden dikkat etmek durumunda oluyor. Bunu dikkatin bölünmezliği veya tek şeye yönelmesiyle nasıl bağdaştırabiliriz? Daha yakından bakıldığında bu örneklerde dikkat sarfını gerektiren bir ödevle, dikkate dayanmayan ve otomatik olarak yapılan, artık alışkanlığa dönüşmüş ödevlerin birlikteliği göze çarpar. Yani bu tür çok şeye birden dikkat ediliyormuş gibi görülen olaylarda bir bütün halinde organize olmuş, birbirine yakın, çoğu alışkanlık haline almış birkaç ödevin yan yana gelişi söz konusudur evladım. Peki bu çok şeye birden dikkat edememek bazı sakıncaları beraberine getirmez mi? Az önce değindiğimiz gibi hazır oluş tavırları ilgili idrak ve tepki şekillerine yardım ederken dikkatimizin dışında kalanları da algılamamıza engel olur. O yüzden bazı kişiler insanın bu doğal eksikliğinden yararlanarak aldatmak istedikleri kimselerin dikkatini başka şeyler üzerine çekerek asıl maksatlarını dikkat dışı tutarak gizlerler. Öylece onlarla ilgili kararları yanıltmış olurlar. Bir boksör sahte bir hücum yaptığı zaman rakibi bu atağın gelecek yumruktan sakınmayı gerektiren gerçek bir tavır olduğunu zanneder ve gardını alır. Ne var ki asıl yumruk beklemediği bir taraftan gelir, gafil avlanır. Çünkü yalancı harekete tepki olarak takındığı hazır oluş tavrı kendisini fena bir hale düşürmüştür. Bunun gibi kötüler iyiymiş gibi davranarak dikkatimizi o yana çekip gerçek niyetlerini bir süre gizleyebilirler. Ancak gerçek iyiler de dikkat projektörlerini dıştan içe, gözlerden gönüllere çevirmesini bileceklerinden gizli niyetleri de fark edip kendilerini onlardan koruyabilirler. Dikkati belirleyen şeyler. Hocam hangi hallerde biz dikkat ederiz ya da dikkati belirleyen şartlar nelerdir? Dikkatimizi belirleyen etkenler dış ve iç olmak üzere ikiye ayrılır evladım. Dış etkenler uyaranın niteliği, örneğin renkli cisimler renksizlerden daha çok dikkati çeker. Yeri, şiddeti, boyu, hareketi, tekrarı ve yeniliği gibi şeylerdir. Bunların çoğunda belirgin olan faktör tezattır. Yani uyaran durumlar çevreleriyle ne kadar tezat teşkil ederse dikkati çekme niteliği de o denli artar. Dikkatimizi belirleyen iç etkenler olarak da ihtiyaç ve isteklerimizi, aldığımız eğitimi, ilgi ve meraklarımıza sayabiliriz. Dikkati belirleyen şartlar özellikle reklamcıları ilgilendirir. Çünkü onların başlıca işi sunacakları mala dikkati çekmektir. Aynı şey konuyu sevdirip ilginç hale getirerek dikkati çekmek yönünden eğitim için de geçerlidir. Dikkat türleri. Biraz sınav sorusu gibi olacak ama kaç türlü dikkat vardır hocam? Bildiği bir soru ile karşılaşmış öğrencinin heyecanıyla hemen cevap vereyim evladım. 3 türlü dikkat vardır. Birincisi irade dışı dikkat olup elimizde olmayan nedenlerle dikkatimizi üzerlerine çekerler. Birden patlayan bir bomba sesine dikkatimizin çekilişi gibi. İkincisi alışılmış dikkattir. Annenin çocuğunun ağlama sesini işitmeye hazır oluşu gibi. Asıl önemlisi ve üçüncüsü ise iradeli dikkattir. Sınıfta anlatılan dersi dinlemeye çalışan öğrencinin dikkati gibi. Her iradeli davranışta olduğu gibi iradeli dikkatin sağlanmasında düşünce, karar ve çabanın büyük payı vardır. Böyle bir dikkat insanın çabası, katkısı ve görev bilinci sayesinde gerçekleşir. Kültür ve uygarlığın her türlü başarının anahtarı bu tür dikkattir. Ve iradeli dikkat yine irade ile eğitilip geliştirilebilir. Dikkat eğitimi. Hocam soru cevabı cevap da başka bir soruyu doğuruyor. Buna göre dikkatimizi nasıl eğitebiliriz? Önce kendimizi dikkat etmeye alıştırmamız gerekir. Yani dikkatimizi belli bir konu üzerinde toplama ve belli bir süre durdurma alışkanlığını kazanmak lazım. Bir müzik parçasını kendimizi vererek dinlemek, bir kitabı baştan sona ilgiyle okumak, merak ettiğimiz bir konuda derinlemesine bir araştırma yapmak gibi çalışmalar insana dikkat etme ve dikkatini sürdürme alışkanlığı kazandırır. Dikkatin eğitiminde izlenecek ikinci yol, insan yaşamı ile ilgili önemli konular için gerekli dikkatin sağlanmasıdır. Bu da yaşamın çıraklık dönemi olan çocukluk ve gençlik çağında aileden edinilen görgü eğitimi ve okulda verilen bilgi öğretimi yoluyla gerçekleşir. Ve sonra insanın sürekli çalışması, yeniliğe açık olması, merakını hep taze tutması, öğrenme faaliyetine ara vermemesi yoluyla sürer gider. Sevgi ve bilgi ilgiyi, ilgi de dikkati davet eder. Dikkatin kazandırdıkları. Dikkatin insana sağladığı yararlar nelerdir hocam? Dikkat, algılarımız ve tepkilerimiz üzerinde onları arttırıcı ve çabuklaştırıcı şekilde olumlu bir etki yapar. Bir kere duyarlılık eşiğini alçaltır. Önceden duymadığımız belli belirsiz bir sesi dikkat ederek duyabiliriz. Sonra bir konuya dikkat ettiğimizde o konuyla ilgili düşüncelerimiz daha açık, seçik ve aydın bir hal alır. Dikkatin en önemli yararlarından biri ayrıntıları ortaya çıkarmasıdır. Bir konseri dinleyen ya da bir tabloyu seyreden insan ilk anda bunların genel havasını algılar. Ama dikkatle dinleyip seyrettiğinde eserlerdeki ayrıntı ve incelikleri de fark eder ve daha çok az duyar. Dikkat aynı zamanda herhangi bir duyumun şiddetini çoğaltır. Dikkat ederek ağız tadıyla keyifli bir biçimde yemek yediğimizde daha çok tat ve lezzet alırız. Dikkat algıyı, öğrenmeyi ve tepkilerimizi de kolaylaştırıp çabuklaştırır. İnsan dikkat ettiği şeyi daha çabuk kavrar ve öğrenir. Yine dikkat hataları ve kazaları azaltır. Dikkatli bir otomobil sürücüsünün kaza ve olasılığı en aza inmiştir. Bir şeye dikkat etmek bir anlamda onu ciddiye almak, ona değer ve önem vermektir. O nedenle dikkatimiz dış dünyaya yöneldiğinde ciddiyet, insan ilişkilerine yönelip kimseyi incitmemek gibi bir titizlik ve incelik kazandığında ise nezaket adını alır evladım. Yaşamak sanatı binbir şeyle ilgilenmek ancak birine karşı derin bir ilgi duymak demektir. Hugh Walpole. Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Cyrus. Olgun insan. Alçak gönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır. Anatole France. Şefkatte güneş gibi, kusurları örtmede gece gibi, cömertlikte su gibi, tevazuda toprak gibi ol. Mevlana. Şüphesiz ki en iyi yer onun yanıdır. Şüphesiz ki en iyi yer gerçek iyiliği çok iyi bilenlerin yeridir. Şüphesiz ki en iyi yer gerçekten sevenlerin yeridir. Beyti. Ancak o zaman yoldasınız ki sizin için var edilenlerin en hayırlısına ulaşasınız diye insan kardeşlerinizi evladınızdan, babanızdan ve her şeyinizden daha çok severseniz. Beyti. Bilgi akla yol gösterir. Birbirinize vereceğiniz en iyi hediye bilgidir. Beyti. Her insan doğal olarak bilgiyi ister. Aristo. Size verilen birçok şeylerin sınırı ve yasakları vardır. Sadece sevgi ve bilgi bunun haricindedir. Beyti. Aklın bilgiyle geliştiğini biliyoruz. Bilgi nedir hocam? Bilgi, düşünen bir varlıkla onun yöneldiği bir nesne arasındaki ilgidir ve bu ilgiyi belirten bir hükümdür evladım. Örneğin taş serttir dediğimizde düşünen bir varlık olarak insanın ilgisi taşa yöneliyor ve onun sert olduğuna dair bir hüküm veriyor. Kötülük dönücüdür dediğimizde olayların işleyişi içinde kötülüğün onu yapana geri döndüğü yargısını vermiş oluyoruz. Demek ki bilgi bize olayların işleyiş yasalarını ve oluş mekanizmasını da gösteriyor. Aynı zamanda bilgi olayları şekillendirip olmasını sağlıyor ve bilgi insana kudret kazandırıyor. Çünkü ancak bildiğimiz şeyi yapabiliyoruz. Bilgi akla da yol gösteriyor. Akıl bilgi sayesinde kendi yapıcı, yaratıcı güçlerini açığa çıkarabiliyor. En yüce bilgi. En yüce bilgi hangisidir hocam? İnsanın varoluş amacını gerçekleştirmesine yardım eden bilgi en yüce ve kutsal olanıdır evladım. İnsan dünya okulunda kendini ve Tanrı'yı tanımak için bulunduğuna göre insanın öncelikle kendini ve Tanrı'yı bilmesi, ona giden yoldaki doğruları ve yanlışları öğrenmesi gerekir. Her türlü bilginin kaynağı yaratan olduğuna göre ona yaklaşmak, onun bilgisinden ve kudretinden pay almak, onun adına iş görmek ve onun eli olmak demektir. Zira Beyti dostun belirttiği gibi, onun bilgi için yani öğrenmemiz için hükmettiği yer kainatları doldurur. Bilgi türleri. Edinmemiz ve faydalanmamız gereken kaç tür bilgi var ya da bilgi türleri nelerdir hocam? Gündelik yaşamın deneylerinden kazanılan dağınık, düzensiz bilgiler, din bilgisi, sanat, bilim, teknik ve felsefe olarak her biri insanı bir yanıyla kuşatan 6 tür bilgi görüyoruz evladım. Din bilgisi. Hocam din bilgisi dışındaki bilgi türleri hep insanın varlık alanı içine giriyor. Duyu organlarına, akla, mantığa, sezgiye ve yaratıcı hayal gücüne dayanıyor. Oysa din bilgisinde bütün bunları aşan kutsal bir yan var gibi geliyor. Çok doğru evladım. Zaten din kitaplarına kutsal kitap denilmesi de bu yüzden. Din bilgisinin ilk alınışı veya verilişi diğer bilgi türlerinden değişik bir şekilde oluyor. Tanrı katından vahiy yoluyla veriliyor ve bunu hak eden seçilmiş peygamber denilen özel kişilerce alınıyor. Burada Tanrı ile gül yüzlüsü peygamberi arasındaki bağ vahiy yoluyla ve Cebrail olarak isimlendirilen bilgi meleği aracılığıyla kuruluyor. Diğer insanlarla din bilgisi arasındaki ilgi köprüsü ise inanç ve teslimiyet yoluyla oluyor. Yani insanlar kaynağın doğruluğuna, peygamberin dürüstlüğüne, güvenilirliğine iman ederek din bilgilerini alıp benimsemeye çalışıyorlar. Din bilgisi özü gereği insanın yaratıcısı ile olan ilişkilerinin bilincine varmasına, kendini tanımasına yol açıyor ve hayatını öte dünya yaşamını da içine alarak anlamlı bir çerçeve içinde kötülüklerden el çekip iyilikler işleyerek yaşamasına yardım ediyor. Asıl kutsal olan. Her bilgi türü insanın yükselmesine bir yönde katkıda bulunuyor. Buna göre asıl kutsal olan insanın kendisi öyle değil mi hocam? Elbette öyle. Her şey insan için, insanın yücelişi için. Bilim insana varlığı tanıtıyor. Sanat düzendeki güzelliği ve uyumu göstererek varlığı sevdiriyor. Teknik hayatı kolaylaştırıyor, insana yaşamını daha üstün alanlarda değerlendirmesi için emek ve zaman tasarrufu sağlıyor. Felsefe bütünü kavramayı derin ve geniş düşünmeyi öğretiyor, hoşgörüyü geliştiriyor. Din ise insanın daha derin benliğini tanımasına, gönlünü arıtmasına, içinde onu ve her şeyi sevgisinden var eden Tanrı'yı duymasına yol açıyor. Ve hepsi birlikte insanın ve insanlığın topyekün yücelişine hizmet ediyor evladım.